Ayrım 17, gökleri süsleyen kartal, Wilbur Smith, sayfa 152. Ella'nın evinde genellikle misafirler oluyor, gürültü ve neşeli kahkahalar kulaklarına kadar geliyordu. Ama bu evin içi her zaman sessiz ve sakindi. Saatlerce kendini güven içinde hissederek çalışabiliyordu. Ancak geceleri korkunç bir yalnızlığın pençesinden kurtulamıyor, sadece kendisinin bildiği gözyaşlarını yastığına akıtarak ağlıyordu. Debra kulplu büyük kahve bardağını Ella'nın yanına bıraktı ve kendi bardağını da çalışma masasına götürdü. Sonra onun yine şaşıracağını bildiğinden gülümseyerek, söyle bakalım dedi, neden kıpırdanıp duruyor ve parmaklarınla sandalyenin kenarında tempo tutuyorsun? Evet, bana söyleyeceğin önemli bir şeyler olmalı değil mi? Ella bir süre tereddüt içinde düşündü, sonra evet hayatım dedi, tamamen haklısın. Durdu ve derin bir nefes aldı. O geldi Debra, beni görmeye geldi ama biz bunu zaten bekliyorduk değil mi? Debra elindeki kahve bardağını masaya bıraktı, yüzünde en küçük bir heyecan ifadesi yoktu ve elleri titremiyordu. Ona nerede olduğunu söylemedim. Nasıldı Ella, nasıl görünüyordu? Biraz zayıflamış gibiydi, yüzü de son gördüğümden daha soluktu. Ama yine her zamanki yakışıklı işte. Hala şimdiye kadar gördüğüm en yakışıklı erkeğin o olduğunu söyleyebilirim. Debra bir an düşündü ve sordu. Saçları nasıldı Ella? Saçlarını biraz uzatmış mı? Evet galiba, simsiyah saçları yanlara yumuşak ve kıvırcık, kulaklarını hafifçe kapıyor, işte ensesi de bildiğin gibi kıvır kıvır. Debra gülümseyerek başını salladı. Saçlarını kestirmediğine sevindim. Bir süre konuşmadan oturdular. Nihayet Debra adeta utanıyormuş gibi heyecanlı bir tonla, ''Ne dedi sana?'' diye sordu, ''Ne istiyordu?'' ''Sana bir mesaj gönderdi.'' ''Ne diyor?'' Ella David'in söylediklerini aynı sözcüklerle tekrarladı. Debra onu dikkatle dinledikten sonra yüzünü beyaz duvara çevirdi. ''Şimdi lütfen beni yalnız bırakır mısın Ella? Yalnız kalmak istiyorum.'' ''Benden senin yanıtını istiyor. Onu yarın sabah arayacağıma dair söz verdim.'' ''Sana daha sonra gelirim ama şimdi ne olur git.'' Ella onun gözlerinden birkaç damla yaşın yanaklarına doğru süzüldüğünü görünce sessizce kalktı ve kapıya doğru yürüdü. Arkasında onun hıçkırıklarını duyabiliyordu ama geriye dönmedi ve yoluna devam etti. Taş iskelenin yanından geçip terasa çıktı. Tuvalinin başına oturup fırça ve paletini aldı, tekrar resmine başladı. Öfkesini fırçadan ve tuvalden çıkarmak ister gibi fırçayı sallayıp duruyordu. David pilot odasındaki telefona yakın bir yere oturmuş, basınçlı uçuş elbisesinin içinde terleyip ikide bir saate bakarak bekliyordu. 7 dakika sonra saat tam 10'da Joe ile yüksek irtifa, kırmızı alarm görevine başlayacaktı ve Ella hala aramamıştı. Sabırsızlık ve öfke içini kemirir gibiydi. Ella'nın saat 10'a kadar arayacağını tahmin etmiş ve beklemişti. Ancak henüz hiçbir haber yoktu ve telefon inadına susuyordu. Joe'nun ''Haydi Davey'' diye seslenmesi üzerine başını salladı ve kapının önünde bekleyen elektrikli arabaya doğru yürüdü. Araba tam hareket etmek üzereydi ki pilot odasındaki telefonun zilini duydular. Arabanın sürücüsüne ''Bekle biraz'' diyerek aşağıya atlarken telefona yanıt veren Robert'ın da ona el salladığını gördü. ''Telefon sana David.'' Ella'nın sesi boğuk ve uzaklardan geliyormuş gibiydi. ''Özür dilerim David, daha önce de aramaya çalıştım ama buradaki santral...'' David hala öfkeliydi ancak ona belli etmek istemedi. ''Tamam tamam, anladım, onunla konuşabildin mi?'' ''Evet David, mesajını verdim ona.'' ''Pekala, ne diyor?'' ''Bana hiçbir şey söylemedi.'' ''Hay Allah, nasıl olur Ella, bir şeyler söylemiş olmalı.'' dedi ki, Ella tereddüt içindeydi, sana onun sözlerini tekrarlayacağım şimdi. Dedi ki, ölüler canlılarla konuşamaz, David için ben bir yıl önce öldüm. David ahizeyi iki eliyle birden tutuyor ama yine de titremesine engel olamıyordu. Hattın diğer ucunda Ella ondan ses çıkmayınca sordu, hala orada mısın David? ''Evet buradayım.'' Sesi fısıltı halinde çıkmıştı. Bir süre aralarında derin bir sessizlik oldu. Sonra David konuştu. ''Yani hepsi bu kadar mı?'' Korkarım ki öyle David, üzgünüm. Joe kapıdan kafasını uzattı ve seslendi. Hey David, kısa kes, göreve geç kalıyoruz, tamam mı? Şimdi gitmek zorundayım Ella, çok teşekkür ederim. David onun güle güle David diyen sesinde aradaki uzun mesafeye karşın bir sempati olduğunu anladı. Uçakların bulunduğu hangara araba ile giderken içindeki öfkenin yeniden kabardığını hissediyordu. Mirage'ın kokpitinde alarm nöbeti tutarken yaşamında ilk kez kendisini bir uçak içinde bu kadar rahatsız hissetti. Sanki bir tuzağa yakalanmıştı, öfkeliydi ve durmadan terliyordu. Uçuşa hazırlık kontrolleri arasında geçen 15'er dakikalık süreler bile ona saatler gibi gelmeye başlamıştı. Makinistler uçağın dibine çömelip oturmuşlar, aralarında konuşup şakalaşıyorlar, birkaçı da dam oynuyordu. Bu insanların mutlu olduklarını, rahatça konuşup gülüştüklerini görmek bile onu kızdırıyordu. Birden mikrofon düğmesine basıp ''Tabii'' diye bağırdı. Ses hangardaki hoparlörde de duyulmuş, mızrak filosunun şef makinisti olan tıkmaz genç adam hemen uçağın gövdesine dayalı merdivene tırmanıp kanopiden kokpitte oturan David'e bakmıştı. David öfkeli bir tonla ''Ön camda leke var'' diye söylendi. ''Kahvaltı tabağı gibi kullanıp kirletilen bir ön camdan MiG'leri nasıl görebileceğim acaba? Söyler misin bana?'' Onu bu kadar kızdıran leke ön camın dış tarafına nereden geldiği belli olmayan minicik bir karbon parçasıydı ve pırıl pırıl camın üzerinde hemen görülüyordu. Tabii camın temizliğine kendisi bakmıştı. Ancak bu karbon parçası temizlik yapıldıktan sonra rüzgarla gelmiş olacaktı. Şef makinist camı hemen temizledi ve ayrıca bir güderiyle parlattı. David'in bu kadar insan içinde şef makinisti azarlaması, bunu duyan herkesin garibine gitmişti. David'i tüm pilot ve makinistler severlerdi ve şimdiye kadar onu hiç böylesine öfkeli görmemişlerdi. Herhalde kırmızı alarmda boşu boşuna beklemek sinirlerini bozmuştu. Ön camdaki bir leke de her pilotu öfkelendirebilirdi. Camın pırıl pırıl olduğunu gören David, öfkelenmekte haksız olduğunu bildiği halde ''Tamam, şimdi oldu'' diye homurdandı. Tabii ona gülümsemiş ve parmağıyla tamam işareti verip merdivenden inmişti. Makinist aşağıya henüz inmişti ki kulaklıklarda önce bir çıtırdı, sonra da Brig'in sesi duyuldu. ''Kırmızı alarm, kalkış, kalkış!'' Yine aynı şeyler oluyordu. Gaz kolunun sonuna kadar açılması ve motorların %100 devirle çalışmaya başlamasından birkaç saniye sonra yerden kesilmiş tırmanmaya başlamışlardı. David düğmeye basıp harekat merkezini aradı. ''Çöl çiçeği, burası parlak mızrak, havalandık ve tırmanıyoruz, tamam.'' ''Anlaşıldı David, hava sahamızda tanınmayan bir uçak görüldü. Büyük olasılıkla yine bir Suriye oyunu olacak. 26 bin feet irtifada ve yaklaşık 3 dakika sonra buralarda olacaklar. Gideon saldırı planını uygulayacağız. Yeni başınız 42 derece ve onu hemen önlemenizi istiyorum.'' David ona gereken yanıtı verdi ve Mirage'ın burnunu biraz ufkun altına indirdi. Plan Gideon, düşman radarlarına yakalanmamak için arazi karıştırmasından yararlanmak üzere hedef bölgesine alçak irtifadan süratli yaklaşmayı gerektiriyordu. Görev yerine radara yakalanmadan gelen bir av uçağı, burada ani ve süratli bir taarruz tırmanışı ile atış irtifasını buluyor ve hiç beklenmedik bir anda hedefin üst ve arkasına çıkıyordu. Arazi engebesinin örtüsünden yararlanmak üzere yere birkaç metre kadar yaklaşmışlar, tepeleri aşarak, vadilere dalarak Ürdün'e doğru uçuyorlardı. Bir ara bir koyun sürüsünün üzerinden korkunç bir gürültü ile ve büyük süratle geçtiler ve başlarını çevirdiklerinde sürünün tamamen dağılmış, hayvanların sağa sola kaçışmakta olduğunu gördüler. ''Parlak mızrak, burası çöl çiçeği, sizi radarda göremiyoruz.'' David kendi kendine ''Çok iyi, düşman da göremez o halde'' diye söylendi. Harekat merkezi devam ediyordu. ''Hedef düşman uçağı, radar taraması yapın ve bulun onu.'' Brig onlara düşman uçağının koordinatlarını hemen vermişti. Konuşma henüz bitmişti ki John'un sesi duyuldu. ''Lider, burası 2, hedefle temas var.'' David gözlerini kendi radar ekranına çevirdi ve John'un verdiği menzil ve kerterize göre taramasını başlattı. Bu kadar alçak irtifalarda yüksek süratlerle uçarken pilotların gözlerini radar ekranına çevirip hedef taraması yapmaları oldukça riskli bir işti. Ama hedefi bulmak için bunu yapmak zorundaydılar. Bir süre daha uçtuktan sonra David ekranın kenarlarına yakın bir yerde hedef anlamına gelen hareketli minik işareti gördü. Hedef teması tamam, menzil 9-6 mil, paralel baş ve rota, irtifa 25.500 feet. David yine o her zamanki öfke ve nefret hissinin kabarmaya başladığını hissetti. İçinde sanki bir yılanın soğuk hareketleri vardı. Beseder, 2, hedef kilitlemesi yap ve önleme süratine geç. Gaz kolunu sonuna kadar açıp süpersonik sürata geçtiler ve David başını kaldırıp önlerinde uzanan dağların mavimsi gri tepelerine baktı. Havada cumulonimbus bulutları görülüyordu. Dağların tepeleri insanın hayal gücünü harekete geçiren çeşitli şekillerde oluyor. Bazen kule ve taretlere, bazen gururlu dimdik duran, bazen de matem tutan üzüntülü insanlara benziyorlardı. Hatta satranç taşlarına benzeyen tepeler de vardı. Bu tepelerin aralarında da derin vadiler, dere yatakları yer alıyordu. Üzerlerinde gökyüzü doğal olmayan koyun bir mavi renge bürünmüş, bazı yerlerde ise garip bir griye dönüşmüştü. Bazı noktalarda incecik cirrocumulus bulutları vardı. Güneş tüm haşmetiyle iki uçağın üzerinde parlıyordu, fakat hedefi hala görememişlerdi. Onun yükseklerde bir yerlerde bulut dağları arasında olduğunu biliyorlardı. David tekrar radar ekranına baktı. Radarı tarama modundan çıkarıp hedefe kilitlemişti ve şimdi büyük bir hızla ona yaklaşırlarken kendi pozisyonları ile onunkini değerlendirebiliyordu. Hedef uçak onların sağ taraflarında 20 mil kadar açıkta ve onlara paralel olarak uçuyordu. Onlardan daha yüksek bir irtifadaydı ve hızı da onların hızının yarısından biraz fazlaydı. Güneş hedefin ötesindeydi ve David ona daha yüksek bir irtifadan ve sağ taraftan taarruz etmeyi düşünerek planlamasını yaptı. Joe'yu sağa dönüyoruz diye uyardı ve hedefin arkasından geçip sağ tarafına güneş altına girdiler. Joe ona sürekli olarak kerteriz ve menzil vermekteydi. Hedef uçakta bulunan pilotun daha alçak bir irtifada ve arkasında bulunan tehditlerden haberi yok gibi görünüyordu. İki, burası lider, sistemlerini hazırla. David gözlerini radar ekranından ayırmadan silah konsolundaki ana şalteri açtı. Sonra kanat uçlarında takılı bulunan havadan havaya Sidewinder füzelerinin devrelerini çalıştırdı. Ve kulağına gelen elektronik sesi dinleyip başını hafifçe salladı. Bu ses füzelerin henüz kendilerini uyaracak bir infraruj kaynak bulmadıklarını gösteriyordu. Bu infraruj kaynağı bulduklarına devre oranı ve ses volümü artacaktı. David ses ayarını biraz azalttı. Daha sonra pilot koltuğunun hemen altında bir pod içinde bulunan bir çift 30 milimetrelik topu atışa hazırlamak üzere silah şalterini açtı. Lövye üzerinde bulunan tetik de yerinden çıkmıştı ve David kendini atışa alıştırmak için parmağını tetiğin üzerine koyup bir süre orada tuttu. İki, burası lider. Ben görerek uçuşa geçiyorum. Bu Joe için bir uyarıydı ve onun tüm dikkatini radar ekranına vererek lidere gerekli bilgileri aktarması gerektiğini belirtiyordu. Hedef şimdi saat 10 yönünde ve üzerimizde, menzil 2-7 mil, tamam. David gözlerinin tüm gücüyle pırıl pırıl gökyüzünde ve bembeyaz bulutlar arasında hedefi görebilmek için bakınıp duruyordu. Birden onları gördü, ancak hedef bir tane değildi ve 5 uçak birbirlerine yakın kolda uçuyorlardı. O sırada Joe ona yeniden menzil söyledi. Menzil 1-3 mil, tamam. David onları artık çok net olarak görebiliyordu ve delta kanatlarından, yüksek kuyruk yüzeylerinden bunların MiG-21J olduklarını hemen anlamıştı. Joe'ya hedef görerek menzilde diyerek haber verdi. 5 tane MiG-21J, sesinin tonu sakindi ama bunu kendini zorlayarak yapmıştı ve aslında içinden kabararak taşmak üzere olan öfkesini güçlükle frenleyebiliyordu. Öfkesi şimdi renk ve şekil değiştiriyordu. Artık kara ve acı verici değildi. Soğuk, parlak ve bir kılıcın ağzı gibi keskin olmuştu. Hedef ihlalde. Joe hedef uçakların İsrail hava sahasında olduklarını doğruluyordu ve sesi de David'inki gibi sakin değildi. David sesinin tonundan onun da en az kendisi kadar büyük bir öfke içinde olduğunu hemen anlamıştı. Hedef uçakların arkasında yaptıkları dönüş yaklaşık 15 saniye sonra tamamlanacaktı ve David pozisyonlarına baktığı zaman onlara iyi bir yaklaşma yaptıklarını gördü. Düşman uçakları kolu kuyrukları altında yaklaşmakta olan tehditten habersiz, sakin ve dengeli bir tarzda uçuşlarını sürdürüyordu. Mirajlar düşman uçak radarlarının ölü noktasından yaklaşmaktaydı. Daha sonra belirli bir noktada David ani çekişle onların üstünde bir irtifaya çıkarak yukarıdan ve arkadan saldırıya geçecekti. İleriye doğru baktığında şansın kendilerine ilave bir avantaj sağlamış olduğunu gördü. Önlerindeki büyük bir bulut kümesi güneşi arkasına alarak yapacağı tırmanışı perdeleyebilecekti. Bu bulutlardan yararlanıp Afrika'da boer avcılarının çiftlik sığırlarının arkasına gizlenerek yaban sığırlarına yaklaşmaları gibi görünmeden yaklaşabilecekti. Birden kulaklıkta John'un "Hedef sağ, baş değiştiriyor" diyen uyarısını duydu. MiG'ler birden uçuş başlarını değiştirmişler, Suriye sınırına doğru dönüşe geçmişlerdi. Kendi düşüncelerine göre onlar görevlerini tamamlamış sayıyorlardı kendilerini. İsrail hava sahasını rahatça ihlal etmişler, akıllarınca bayraklarını düşman topraklarına taşımışlar ve şimdi de huzur ve görevlerini yapmış olmanın rahatlığı içinde üstlerine dönüyorlardı. David içinde kabaran öfkeye artık hakim olamıyordu. Tırmanışa başlamadan önce birkaç saniye zor bekledi. Taarruz tırmanışına başladığında düğmeye bastı ve "İki, burası lider" diye konuştu. "Taarruz tırmanışına başlıyorum." "Anlaşıldı lider, seni izliyorum." "Tamam." David Lövi'yi hafifçe çekti ve adeta bağırsaklarını karınlarından sökecek kadar büyük korkunç bir hızla tırmanışa geçtiler. Arazi gölgelemesinden çıktıkları anda çöl çiçeği onları radar ekranlarında görmüştü. "Parlak mızrak timi, sizi gördük. Dost düşman sinyali göster." "Tamam." David ve Joe sırtları koltuklarının arkalığına yapışmış olarak taarruz tırmanışında olmalarına rağmen gelen mesaja uyup hemen IFF cihazını çalıştırdılar. Bu sistem sayesinde yer radarlarına imajları çevresinde belirli bir işaret oluşacak ve operatörler onları hemen tanıyabileceklerdi. Düşman uçakları ile köpek dalaşında, yani hava muharebesinde olsalar bile IFF ile yer radar ekranlarında mirajlar hemen belli olacaktı. Brick Harekat Merkezi'nden "Tamam, sizi IFF'de izliyoruz" derken onlar küme bulutların arasından müthiş bir hızla tırmanışlarını sürdürüyorlardı. David'in gözleri uçuş aletleri ile radar ekranı arasında gidip geliyordu. Hedefe oldukça yaklaşmışlardı. Ve hedef uçaklar şimdi ekran üzerinde ayrı ayrı görülebiliyorlar. Minik parlak noktalar halinde birbirlerine yakın uçuyorlardı. Joe ikisi arasındaki özel komünikasyon bandında "Hedef uçaklar sürat arttırıyor ve sağa dönüşü keskinleştiriyor" diye uyarınca David onların manevralarını önlemek için gerekeni yaptı. David onların yaklaşmalarından haberdar olduklarını sanmıyordu. Bu ani dönüşleri tesadüfi olacaktı. Altimetre ve radar ekranına bakınca onların irtifa üzerine çıktıklarını gördü. Şimdi onların biraz gerisinde ve üstlerinde bulunuyorlardı ve güneş de tam arkalarındaydı. Taarruz için ideal bir pozisyondu bu. Joe'yu taarruz paterninin son bacağına giriyorum diyerek ikaz ettikten sonra keskin bir yatışla adeta terse geçerek dalışa başladı. Hedefe yaklaştıkça sürati de artıyor, miraj adeta bir rokete dönüşüyordu. Hedef uçaklar şimdi tam önündeydi. Nişangahın ışığı yanmıştı. Kanat ucundaki Sidewinder havadan havaya füzeler, hedef uçaklardan gelen radyasyonu almışlar, infraruj ışınların etkisiyle çalışmaya başlamışlardı. David onların çalıştığını gösteren elektronik sesi kulaklarında duyabiliyordu. Bulutların arasından korkunç bir hızla düşman üzerine indiler ve aniden meydana çıktılar. Hedef uçaklar şimdi biraz altlarında ve önlerinde bulutlar arasındaki bir koridora uçuyorlardı. MiG'lerin gümüş rengi gövde ve kanatları güneşin ışınları altında pırıl pırıldı. Kokpitlerin gerisindeki kırmızı, beyaz ve yeşil renklerden oluşan işaretler belli oluyordu. MiG'ler tipik şekilleri, hafif geriye meyilli kanatları ve hemen tanınan kuyruk düzenleriyle önlerinde gidiyorlardı. V formasyonunda uçuyorlardı. Yani liderin sağ gerisinde iki uçak, sol gerisinde de iki uçak vardı ve birbirlerine oldukça açıktılar. Kanatlarda uçan uçakların pilotları hiç kuşkusuz Suriyeliydiler. David onları gevşek kumanda verişlerinden ve hafif acemice uçuşlarından hemen tanımıştı ve kolayca avlayabileceğinden emindi. Fakat kol liderinin Rus öğretmenlerden biri olduğuna yemin edebilirdi. Bu pilot hiç kuşkusuz tecrübeli ve damarlarında kendisi gibi şahin kanı taşıyan bir hava kurdu olmalıydı. Gövdede 3 kırmızı daire vardı. David, "İki soldaki iki hedefi al" diyerek Joe'ya hedef gösterdi ve liderle sağdaki iki uçağı da kendisine ayırdı. Füzelerin çalıştığını gösteren elektronik mırıltı hala kulaklarındaydı. Füze hedef bulma sistemleri biraz altlarında ve ileride bulunan hedef uçakların jet egzoz ısılarını almışlar ve hedeflerini izlemeye başlamışlardı bile. David harekat merkeziyle temas kurdu ve "Çöl çiçeği, burası parlak mızrak, hedef üzerindeyiz ve saldırı izni istiyoruz, tamam" diye konuştu. Harekat merkezi hemen yanıt vermişti. "David, burası Brick," aceleci bir tonla konuşuyordu. "Hedeflere saldırıdan vazgeçin, vazgeçin." Bu emirle şaşırmış olan David altlarındaki bulutların arasından aşağıya baktı ve Ürdün'ün uzun kahverengi bir vadi halindeki arazisi üzerinde olduklarını anladı. Kendi ülkelerinin sınırlarını aşmışlar ve şimdi kendileri başkasının hava sahasını ihlal eder duruma düşmüşlerdi. Bunları düşünürken bir yandan da hedef uçaklara doğru yaklaşmaktaydılar. MiG'ler hala onların varlığından habersizdiler. Ancak David'in içini yakan bir şeyler vardı ve o kararını vermişti. Harekat merkezi frekansını değiştirip Joe'ya konuştu. "Onlara taarruz edeceğiz, tamam. Lider taarruzda, tamam." Joe hemen düğmeye basıp bağırdı. "Negatif, negatif diyorum. Hedef artık bizim hava sahamızda değil." David başını sallayıp maskesi içindeki mikrofona bağırdı. "Hannah'ı hatırla, beni izle." Sonra parmağını tetik üzerine getirip en yakındaki MiG'i nişangah merkezine almak için sol dümen pedalına hafifçe dokundu. Hedef uçak şimdi ona gittikçe yaklaşıyordu ve adeta şişiyor gibiydi. Joe'dan önce hiç ses çıkmadı, sonra boğuk bir sesle yanıt verdi. "Tamam, iki takipte." David, "Gebert onları Joe" diye bağırarak tetiğe bastı. Füzeler birden ateşlenip yerlerinden fırlamış ve David'in önünde beyaz bir iz bırakarak hedeflere doğru uçmuşlardı. Aynı anda MiG'ler de onların farkına vardılar. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 161.